Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'ah. Mel-Kâri'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأم وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 24 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 4 Nisan 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamani, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Çalınan Çocukluk ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Bismillah.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu yılki Kudüs gününün gaspçı Siyonist rejime karşı uluslararası bir haykırış olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dünya Kudüs Günü'nün Siyonistlerin Filistin topraklarından atılmasının sembolü olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Siyonist rejim İsrail'in İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi. Anrova, Siyonist rejim İsrail'in yardımların Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşmasını engellediğini belirtti. Ve Siyonist rejim İsrail'in 8200 biriminin söylentilerin yayıldığı merkez olduğu belirtildi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi bu yılki Kudüs gününün gaspçı Siyonist rejime karşı uluslararası bir haykırış olacağını belirterek, önceki yıllarda Kudüs günü sadece İslam ülkelerinde kutlandıysa, bu yıl Kudüs günü büyük ihtimalle Müslüman olmayan ülkelerde de büyük bir coşkuyla kutlanacak inşallah açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı rehberi dün akşam güçlerin başkanı, bir grup yetkili ve nizamın önde gelen sosyal, politik ve kültürel şahsiyetleriyle yaptığı görüşmede Siyonist rejimin Aksa Tufanı ve Gazze saldırısının amacının gerçekleştirilmesindeki iki yenilgisine değinerek şunları vurguladı. Bu yılki Kudüs günü Allah'ın izniyle İran milletinin parlayışı ve Müslüman ve özgürlükçü milletlerin varlığıyla gaspçı rejime karşı uluslararası bir haykırışa dönüşecek. Önemli bir mesele olan Gazze'nin dünya kamuoyunun gündeminden düşürülmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamenei, Siyonist rejimin soykırım ve toplu katliamlar gibi cinayetlerini, kadın ve çocuklara, hastalara ve hastanelere yönelik saldırılarını son dönemlerin tarihinde benzeri görülmemiş bir olay şeklinde nitelendirerek şunlar söyledi. Cinayetler o kadar büyük ki, Batı kültüründe yetişmiş, Avrupa ve Amerika'da yetişmiş insanlar bile protesto haykırışlarını yükselttiler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei 6 aylık savaşın özetini yaparak Siyonist rejimin iki açıdan başarısız olduğunu değerlendirdiği beyanatında şunları söyledi. İlk başarısızlıklara Aksa tufanında yaşandı. İstihbarat ve askeri hakimiyet iddiasında bulunan rejim, sınırlı kaynaklara sahip bir direniş grubuna karşı büyük bir istihbarat hatasına maruz kaldı ve Siyonist rejimin bu başarısızlığı ve aşağılanması hiçbir zaman onarılmadı ve asla onarılmayacaktır. Ayetullah Hamenei, Siyonistlerin ikinci başarısızlığını Gazze saldırısında ilan edilen hedeflere ulaşmadaki başarısızlık olarak nitelendirdi ve Siyonistlerin kararların veto edilmesi ve son kararın bağlayıcı olmadığı yönündeki katıksız yalan da dahil olmak üzere Amerikalıların çok yönlü askeri, mali ve siyasi desteğine sahip olduklarını işaretle şunları eklediler. Bütün bu desteğe rağmen Siyonistler ilan ettikleri hedeflerden bir tanesine dahi ulaşamadılar.
İslam İnkılabı rehberi konuşmasının devamında şunları ekledi. Direnişi ve özellikle Hamas grubunu yok etmek istiyorlardı. Oysa bugün Hamas, İslami Cihat ve Gazze Direniş Grubu sorunlara katlanarak gaspçı rejime darbe indiriyor. Masum kadın ve çocuklara yönelik tecavüz ve cinayetlerin Siyonistlerin direniş mücahitleri karşısındaki çaresizliğinden kaynaklandığını değerlendiren Ayetullah Hamine şunları kaydetti. Siyonistlerin başarısızlığı mutlaka devam edecek ve onların çaresiz çabaları tıpkı Suriye'de yaptıkları ki tokadını da yiyecekler, onların sorunlarına çare olamayacak. İslam İnkılabı rehberi Siyonistleri düştükleri tuzaktan kurtarmanın mümkün olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu. Siyonist rejim her geçen gün daha da zayıflayacak ve çürümeye ve yıkıma daha da yaklaşacaktır ve ümit ediyoruz ki gençlerimiz Kudüs-i Şerif'in Müslümanların eline geçtiği ve orada ibadet ettikleri İslam dünyasının gaspçı rejimin yıkılışını kutladığı günü görecek.
İslam Cumhuriyeti'nin oluşumunun İslam dünyası için büyük bir fırsat olarak gördüğünü ifade eden Ayetullah Hamene, İslami nizamın artan gücünü ve düşmanların zayıflığını vurgulayarak şunları kaydetti. Bölgesel hesaplar ve direniş cephesiyle karşı cephenin durumu Aksa tufanından sonra değişti ve gelecekte daha da değişecektir. Ve İslam ve direniş ve İran İslam Cumhuriyeti düşmanları bu değişiklikleri kabul etmek zorunda kalacaklar. Bu bölgede İslam toplumuna hakim olamayacaklarını bilmelidirler. Yaklaşan Dünya Kudüs Günü'ne işaret eden Ayetullah Hamene bu yılki Kudüs Günü'nün Siyonist rejime karşı uluslararası bir haykırış olacağını vurgulayarak şunları söyledi. Önceki yıllarda İslam ülkeleri Kudüs Günü'nü kutladıysa bu yılda büyük ihtimalle Kudüs Günü İslami olmayan ülkelerde de coşkuyla kutlanacak ve İran milletinin her alanda olduğu gibi bu günde de parlayacağını umuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dünya Kudüs Günü'nü Filistin halkının Siyonist saldırganlara karşı nihai zaferinin yakın olduğunu hatırlattığını, Filistin sorununu çözmeyi ve saldırganları işgal altındaki tüm Filistin topraklarından sürmeyi, İslam ümmetinin dayanışmasının, birliğinin ve empatisinin sembolü şeklinde değerlendirdi. El Alem kanalının bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün çarşamba günü Dünya Kudüs Günü münasebetiyle direniş ekseninin lider ve şahsiyetlerinin katılımıyla video konferans şeklinde düzenlenen Kudüs Tribünü konferansında şunlar söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni Rahmetullah'ın mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırmasındaki tarihi ve akıllı tedbiri, Filistin milletinin davasını canlı tutmayı savunan ilham verici ve birleştirici bir hareket olarak direniş cephesini ve İslam ümmetinin birliğini güçlendirmiştir.
Cumhurbaşkanı Reisi şunları ekledi. Kudüs-i Şerif'in işgali devam ettiği sürece İslam İnkılabı liderinin de buyurduğu gibi yılın her günü Kudüs günüdür. Filistin'in ve tüm gasp edilen ülkenin kalbi olan Kudüs-i Şerif, Kudüs'ün devamıdır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün Gazze'deki Filistin halkının direnişinin ve direniş şehitlerinin kanlarının karşılığının aldığına işaretle şunları kaydetti. Filistinlilerin Aksa Tufanı operasyonundaki gayreti, inancı ve cesareti sayesinde bugün Siyonizmin sahte sarayının örümcek ağından daha zayıf olduğu herkesçe anlaşılmış olup dünya bu samimi ilahi vaadin gerçekleşmesini izliyor. Cumhurbaşkanı Reisi Gazze'de yaşanan son gelişmelerin gaspçı Siyonist rejimin hiçbir insani, ahlaki, hukuki ve uluslararası ilkeye uymadığını, kendi iç zayıflıklarını kapatmak için her türlü vahşi ve insanlık dışı yöntemlere başvurduğunu her zamankinden daha fazla gösterdiğini belirtti.
Bu konferansta Filistin yetkilileri ve direniş eksenine üye ülkeler Siyonist rejiminin suçlarına karşı ulusun desteğini ve Filistin direnişini vurguladı. Bu bağlamda Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bu yılki Dünya Kudüs gününün önceki yıllardan farklı olduğunu vurgulayarak, Aksa tufanının Siyonist düşmanı uçurumun kenarına getirdiğini belirtti. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nahale de bu konferansta şunlar söyledi. Dünya Kudüs günü Filistin milletinin direniş, mücahitlerinin ve hedeflerinin birliği günüdür.
Bu arada Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh, Siyonist rejimin Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısını kınayarak şunları söyledi. Amerika'nın doğrudan desteği ve katılımı olmasaydı bu rejimin saldırganlığı ve suçları bu derecede vahşete ulaşamazdı. Haniyeh şunları ekledi. Bugün Kudüs tarihi bir an yaşıyor. Aksa tufanı operasyonu kesin zafer ve kurtuluş umudunu yeniden canlandırdı ve bu savaşta Siyonist rejimin kendisi, ordusu ve yetenekleri hakkında kurduğu efsane yerle bir oldu.
Irak El-Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi bu konferansta Irak direnişini direniş ekseninin vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendirdi ve şunlar söyledi. Irak direnişi işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist düşmanı mevzilerini hedef almaya ve Irak'ı işgalcilerden temizlemeye devam ediyor. Irak'taki Fetih Koalisyonu'nun lideri Hadi el-Amiri bu konferansta yaptığı konuşmada Filistinlilerin Aksa Tufanı operasyonunun Siyonist rejime meydan okuduğuna dikkat çekerek şunlar söyledi. Dünya Kudüs günü Mescid-i Aksa ve Filistin milletiyle yapılan anlaşmanın yenilenme günüdür.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin Genel Sekreteri Abdülmelik Bedreddin el-Husi de bu konferansta şunları söyledi. Düşmanla mücadelede tek etkili seçenek cihat ve mücadeledir ve bu seçeneğin etkinliği Lübnan ve Gazze'de kanıtlanmıştır. El-Husi Amerika'yı bu rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçlarda Siyonist rejimin gerçek ortağı olarak gördüğünü ifade ederek şunları ekledi. Siyonist işgalciler 6 ay süren saldırı ve cinayetlerden sonra Gazze'de hiçbir hedefine ulaşamadı, hatta resmi ve açık bir zafer bile elde edemedi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri şunları vurguladı. Tüm güç ve kabiliyetleriyle Filistin milletinin yardım ve desteğine koşmak, ülkelerin ulusal çıkarları doğrultusunda İslam ümmetinin görevidir. Çünkü bu savaş tüm İslam ümmetinin savaşıdır.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüten Malta'nın Dışişleri Bakanı Ian Borg ile telefon görüşmesinde Siyonist rejim İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırmasını uluslararası yasaların ve Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak değerlendirdi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Abdullahian, Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlenen terör saldırısında 7'si İran askeri danışmanı ve 6'sı Suriye vatandaşı olmak üzere 13 kişinin şehit olduğunu belirterek şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri danışmanları Suriye hükümetinin terörle mücadele daveti üzerine diplomatik pasaportlarla Suriye'de faaliyet gösteriyor. İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Barış ve Güvenlik Kurumu olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Siyonist rejimin İran'ın diplomatik tesislerine yönelik saldırısını kınayan bir karar çıkarmasını beklediğini vurgulayarak, İsrail rejimi uluslararası hukuk çerçevesinde cezalandırılmalıdır dedi. Ülkesi Güvenlik Konseyi'nin geçici başkanı olan Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg, ülkemizin Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen terör saldırısını kınarken bu saldırıyı uluslararası ve insani hukukun ihlali olarak değerlendirdi. Malta Dışişleri Bakanı Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla 18 Nisan'da yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında İran'ın aktif varlığının önemini de vurguladı.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı ANROVA, İsrail rejiminin bu örgüt güçlerinin Gazze şeridinin kuzeyine girişini engellemeye devam ettiğini duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ANROVA Yardım Kuruluşu yayımladığı bildiride şunları belirtti. Gazze şeridinin savaşın başlangıcından bu yana 176 ANROVA mensubu korkunç bir şekilde öldürüldü. Anruva bu bildirisinde şunları ekledi. Siyonist rejim bu teşkilata bağlı güçlerin ve Gazze şeridinin kuzeyine gönderilen yardımların girişini engellemeye devam ediyor ve bu engellemelere rağmen geçen ay Gazze şeridine gönderilen yardımların yarısından fazlası Kerem, Abu Salam ve Refah geçiş noktaları üzerinden yapılmıştır. Anruva Genel Komiseri Filipe Larazarin de şunları ekledi. İnsani güçlerin öldürülmesi ve Anruva'nın şifa hastanesi de dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyine doğru ilerleyen konvoylara katılmasının engellenmesi, Siyonist rejim kabinesinin politikalarının tamamen değişmesini gerektiriyor.
Lazzarini şunları ekledi. Gazze'de insan hayatını kurtarmaya ve kıtlığı önlemeye yardımcı olacak şey su. Şu üç tedbire uymaktır. Derhal ateşkesin sağlanması, daha fazla kara geçişinin yeniden açılması ve Anruva'nın daha fazla gecikme olmaksızın Kuzey Gazze şeridine hayati hizmetlerin ana sağlayıcısı olarak erişiminin kabul edilmesi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de Gazze şeridindeki felaket boyutundaki sağlık ve tıbbi durum hakkında uyarıda bulunarak şunlar duyurdu. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılar nedeniyle Gazze şeridindeki hastaneler viraneye döndü. Bu uluslararası örgüt şunu vurguladı. Gazze şeridinde aktivistler ve yardım çalışanları öldürülüyor ve hayatlarını kaybediyor. Gazze şeridinde tıbbi ve sağlık sisteminin yok edilmesi bu şeritteki sivillerin de yok edilmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Siyonist rejimi ve Filistin Departmanı yöneticisi Gazze'de şu ana kadar 170'ten fazla yardım görevlisinin öldüğünü ve İsrail yardım konvoyunun Gazze şeridindeki faaliyetlerinden haberdar olmasına rağmen onlara hedef aldığını duyurdu.
Siyonist ordunun Gazze şeridinde dış yardım güçlerine karşı işlediği son cinayette bu şeritte World Central Kitchen örgütüne bağlı ekibin aracını hedef aldığına belirtmek gerekiyor. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Siyonist rejimin ordusu Gazze şeridinde son 24 saatte 5 cinayet daha işlediğini, bu olaylarda 59 Filistinli'nin şehit olduğunu, 83 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Fervardin 1403, Hicri Kameri 25 Ramazan 1445 ve Miladi 4 Nisan 2024 Perşembe. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Fervardin 1394'te İran'ın Meddahlar Evi Başkanı ve Ehlibeyt Aşığı Hac Ali Ahi vefat etti. 10 yaşından itibaren annesinin teşvikiyle Ehlibeyt Meddahı olan Ahi, Hicri Şemsi 1336'da şiir söylemeye başladı. İran'da petrolün millileştirilmesi döneminde Ayetullah Kaşani'yi himaye eden Ahi, İslam devriminin zaferi döneminde Şah rejimine karşı gizlice toplantılar düzenledi ve diktatör Şah rejimine karşı protesto gösterilerine katıldı. Ali Ahi, devrimin zaferinden sonra dayatılan savaşın cephelerinde yer almak ve İslam devrimi komitesine katılmak gibi söz konusu faaliyetlerde bulunmuştur. Ali Ahi bir ömür boyu Ehlibeyt Meddahlığı yaptıktan sonra 16 Fervardin 1994 Pazar günü Hakk'a yürüdü. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Fervardin 1304'te Gacarların Despot Şahı Muhammed Ali Şah öldü. Muhammed Ali Şah Muzaffereddin Şah'ın tahta geçmesi ardından veliaht olarak atanmıştı. Her ne kadar babası meşruta fermanı ve meşruta kanununu imzaladıktan sonra kendisi onayladıysa da iktidara geldikten sonra İranlı meşrutiyetçilerle anlaşmazlığa düştü ve onlara birçok sorun yarattı. Nihayet Hicri Şems'i 1287 yılında Milli Şura kapatıldı ve bu tarihten itibaren küçük istibdat dönemi başladı. Gacar Şah'ın bu girişimi Tahran'ı ele geçirip tahttan indirene kadar ülkenin dört bir yanındaki meşrutiyetçilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Bu nedenle Rusya Büyükelçiliğine sığındı ve bir süre sonra İran'ı terk etti. Muhammed Ali Şah İran'dan ayrıldıktan sonra bir süre Rusya, Osmanlı ve Avrupa'ya yerleşti. Böylece yıllarca İran'dan uzak bir şekilde yaşadıktan sonra Hicri Şemsi 16 Fevri'den 1304'te Avrupa'da öldü. ...56 yıl önce bugün 4 Nisan 1968'de Amerika'daki siyahi mücadelenin lideri Martin Luther King, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından vurularak öldürüldü. 1929 yılında Atlanta'da doğdu. Luther King, Boston Üniversitesi'nde okudu ve ardından siyahların ırk ayrımcılığına karşı mücadelesine katıldı. O dönemde Amerikalı siyahlar, Amerika'da siyahlara yönelik ırk ayrımcılığına ve beyaz ırkın siyahlara üstünlüğü ile ilgili yasalara karşı ülke çapında bir hareket örgütlemiş ve onların hakları için mücadele etmişlerdi. Luther King cinayetinin sırrı hiçbir zaman resmi olarak açıklanmadı. Ancak bazı kanıtlara göre cinayete CIA karışmıştı. Siyahların zaferinin onların mücadeledeki azim ve ısrarlarına bağlı olduğuna inanan Martin Luther King, tutkulu konuşmalarla onları mücadeleyi sürdürmeye teşvik etti. Luther King, ırk ayrımcılığına karşı çok sayıda gösteriye öncülük etti ve siyahların haklarına yönelik aralıksız çabaları nedeniyle 1964'te Nobel Barış Ödülünü aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Faizi %50'ye çıkaran Mehmet Şimşek'e yol göründü.
Karar.
Deva Partili Yeneroğlu, taşınmalı seçmen iddiasını bakanlara sordu.
Ve Cumhuriyet.
İsrail basınından Erdoğan iddiası ilişkileri yeniden normalleştirmek istiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç Yüz, 2 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde "Hayırlı olsun" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Geçen sene Mayıs'ta yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde sandıktan çıkması beklenen ve umulan sonuç, yaklaşık bir yıl sonra 31 Mart yerel seçiminde bazı yönleriyle tezahür etti. AK Parti ve iktidar bloku ciddi bir oy kaybına uğradı. Muhalefette CHP, AK Parti'yi de geride bırakan bir oy oranıyla öne çıktı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu sonuçta özellikle ekonomideki gidişatın ve hayat pahalılığının emekliler başta olmak üzere dar gelirlilerde yol açtığı tepki birikiminin çok büyük bir payı var. Tek adam rejiminde uygulanan keyfi ve denetimsiz politikaların gelir dağılımını iyice bozması, devlette israf ve şatafat artarak devam ederken 10 milyonlarca insanın giderek ağırlaşan bir geçim sıkıntısı içinde kıvrandırılması sandıkta böyle bir patlamayı netice verdi. Asgari ücrete ve maaşlara yapılan zamların temel ihtiyaç kalemlerindeki fahiş fiyat artışlarına yetişmemesi insanların canına tak ettirdi ve biriken tepkilerini iyice büyüttü. Sonuçta iktidarın kontrolündeki medyayı kullanarak sürdürdüğü tek taraflı propagandalar, yerli ve milli uçak övünmeleri, 70 milyon dolar harcayarak Ay'a astronot göndermesi, özellikle İstanbul'da 17 bakan artı cumhurbaşkanı ile tam saha yaptığı seçim çalışmaları, oy vermezseniz hizmet alamazsınız tehditleri sonuç vermedi. Tam tersine geri tepti. Filistin ve Gazze konusunda mangalda kül bırakmayan hamaset söylemlerine karşılık İsrail'le ticaretin artarak tam gaz devam ettirilmesiyle sergilenen derin çelişki ve samimiyetsizlik de sandıktan çıkan neticede çok etkili oldu. Keza gerek kanun hükmündeki kararnameler, gerekse hukuksuz yargılama ve mahkumiyetler başta olmak üzere hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak sürdürülen keyfi uygulamaların yol açtığı ve biriktirdiği çok geniş çaplı mağduriyetlerdi. Sonuçta CHP'nin öne çıkması, Kılıçdaroğlu'nun yıllara yayılan yoğun gayretleriyle partide gerçekleştirmeyi başardığı büyük değişimin yanı sıra, yine onun çok büyük emek verdiği Millet İttifakı masasının seçmen kitlelerinde büyük ölçüde makas bulması sayesinde tahakkuk etti. Bilhassa 2019'da bu ittifak sayesinde kazanılmış olan İstanbul ve Ankara'daki başarı, tabanda yine aynı ittifakın devamı neticesinde tekrarlandı ve sürdürüldü. Bu ittifakı sabote eden tavırlar ise İYİ Parti örneğinde görüldüğü üzere kabul görmedi ve seçmen tarafından cezalandırıldı. Demokrasiye nefes aldırıp adalet ve hürriyet ümitlerini canlandıran ve erken genel seçimi de gündeme getirmesi gereken yerel seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz.
Esenler Korkmaz 2 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Ekonomide değişim olur mu?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Borsa, döviz ve altın gibi finansal yatırım araçları aşırı kırılgandır. Seçim sonrası ilk günde finansal yatırım araçlarında hareket değişmedi ve seçim öncesinde olduğu gibi devam etti. Yerel seçimlerde siyasi iktidarın kaybetmesinin ekonomik etkileri de olacaktır. "Siyasi kararlar ekonomik konjonktürü etkiler" diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yerel seçimler ekonomi yönetimini değiştiremeyeceği için teorik olarak ekonomik konjonktürü de etkilememesi gerekir. Ancak bu seçimde durum değişti. 2023 seçimlerine kadar ve 2023 seçimlerinde AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın muhalefette rakibi yoktu. Bugün Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel daha güçlü rakiplerdir. Toplumun demokrasi talebi, değişim rüzgarı güçlü rakipler getirdi. Siyasi iktidar güven oylaması isteyerek erken seçime gidebilir ve AK Parti kadroları değişebilir. Bu seçenek çok olası görünmüyor. Siyasi iktidar parlamenter sisteme geçiş isteyebilir. Bunu CHP de istediği için meclis çoğunluğu ile anayasada değişiklik yapılabilir. Bu olasılığa kesin olur veya olmaz diyemiyoruz. AK Parti'den kopmuşlar hızlanabilir. Yeniden refaha geçişler artabilir. Bu durumda da AK Parti ekonomik istikrar için çözüm alternatiflerini arttırabilir. CHP'nin siyaseti para kazanma aracı olarak kullananları ve şaibe altında olanları temizlemesi, CHP'de değişim rüzgarının yelkenlerini şişirdi. Bu değişim devam edecektir. Temiz siyaset demokrasinin yolunu açar. ekonomide gidişat ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim konuşmasında ekonomik yol haritası, orta vadeli program ve 12 kalkınma planı devam edecektir. Sonuçları bu yılın ikinci yarısında alacağız dedi. Ancak bu söylem piyasaları ve iktisadi ajanları tatmin etmedi. Çünkü 6 ay önce açıklanan orta vadeli program bu 6 ayda istikrarı daha çok bozdu. Dahası nasıl olur da ilk 6 ayda istikrarı daha çok bozan bir program 8 ay sonra etkili olmaya başlar? Şartlar zorlar da siyasi iktidar daha akılcı çözümlere gider mi? Siyasi iktidar eğer ekonomik krizi çözmek isterse atacağı birbirine bağlı iki adım var. Birisi Cumhurbaşkanı'nın ekonomiye ve bütçeye müdahalesini sınırlamak, Merkez Bankası'nın yeniden bağımsız yapmak ve yeni bir ekonomi yönetimi oluşturmak. İkincisi IMF ile standby düzenlemesine gitmek. Bu kapsamda istikrar programı yapmak ve mülkiyet güvencesini teminat altına almak. Böyle olursa IMF'den kredi gelir. IMF çıpa olduğu için yabancı yatırım sermayesi gelir. İstikrar programında üretimde ithal girdiği payının azaltılması ile cari açık azalır. Siyasi iktidar, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamaz ise ve yargıda bağımsızlık adımı atmazsa IMF'de standby yapmaz. Sonuç, yerel seçimler muhalefete hazır ol görevi verdi. CHP'nin değişim kararını onayladı. CHP'nin demokratik, şeffaf ve çözüm odaklı politikalarını geliştirmesi gerekir. Siyasi iktidara da demokrasi talebini iletti. AK Parti'nin de başkanlık sisteminin işe yaramadığını görmesi ve parlamenter rejime dönmek için çalışma yapması gerekir.
Tahran Radyosu.
Resul Tosun, 2 Nisan tarihli Star gazetesinde öz eleştiriyi cesaretle yapabilmek başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 31 Mart seçimleri yerel seçimden çok genel seçim havasında geçti. Ortaya çıkan sonuçlar gösterdi ki seçmen belediyelerin icraatlarına ya da adayların çözüm önerilerine hiç mi hiç bakmamış. Yoksa İstanbul'u, İzmir'i CHP'nin kazanması mümkün değildi. Hele de İstanbul. İstanbul'a 5 sene kaybettiren mevcut başkanın yeniden kazanması kesinlikle göreve liyakat, ehliyet, başarı ve vaatlerinden kaynaklanmadı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Seçmen İstanbul'un sorunları ve çözüm önerileri üzerinde mukayese yaparak oy verseydi Murat Kurum büyük farkla kazanırdı. Tam tersi oldu. Kabul edelim Ekrem İmamoğlu İstanbul İttifakı'nda başarılı oldu. Partisinden daha güçlü olduğunu da ispat etti. Aynı tespiti Mansur Yavaş için de yapabiliriz. Hatta Yavaş rakibine %30 fark atarak İmamoğlu'dan daha güçlü olduğunu gösterdi. CHP'nin en acemi genel başkanıyla ve en şaibeli döneminde bu kadar büyük başarı elde etmesinin arkasında hangi faktörler olduğuna bakmak gerekir. Bu faktörlerin birincisi hiç şüphesiz ekonomiydi. Pahalılıktan herkes şikayetçiydi. Muhalefet bu argümanı kullanarak seçimi yerel seçimler olmaktan çıkartıp genel seçimler havasına soktu. Seçmen muhalefete güvenmediği için Cumhurbaşkanlığını Erdoğan'a verdi ve yerel seçimlerde de hem katılımı düşürerek hem de muhalefeti destekleyerek ikaz etti. AK Partili seçmenin bir kısmı YRP'ye oy vererek önemli bir kesimi de sandığa gitmeyerek güçlü bir tepki koydu. Geçersiz oylardaki patlamada da tepki oyları yok denemez. Bu tepkinin tek sebebi de ekonomi değildi. Halktan ve kendi tabanından kopuk makam mevki ve imkan sarhoşu siyasetçi ve yöneticilere de güçlü bir ikazdı. Maalesef kimi mevkileri işgal eden yöneticiler öteki mahalleye şirin görünmek için kendi dostlarını küstürdüler. Kimileri de kendi dar çevresine dahil olmayan değerleri uzak tutarak iktidarın ayağına sıktılar. Özellikle kültür camiasının büyük bölümü öteki mahallenin kimi isimlerine değer verdiğini, kendilerinin ihmal edildiğini görünce AK Parti'den soğudular. onların tavrı seçmeni ister istemez olumsuz etkiledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Çalınan Çocukluk isimli podcast'in 3. bölümünde işgalci İsrail rejiminin denetim sisteminin işleyişini ve İsrail mahkemelerinin yapısını ele alacağız. Irkçı rejim İsrail, Filistinli tutuklulardan nasıl bilgi alıyor? Ve Filistinleri kendi yurttaşlarına karşı kışkırtmak için ne gibi baskılar kullanıyor? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Çalınan Çocukluk isimli podcast'in yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu sohbetimizde ırkçı rejim İsrail'in hapishanelerdeki Filistinli çocuklara uyguladığı baskı ve işkencelere değinmek istiyoruz. Haziran 1967 yılında saldırgan İsrail güçleri bir numaralı askeri bildiri yayınladı. Söz konusu bildiriyi güvenliği ve kamu düzenini sağlamakla gerekçelendirdiler. Aynı yıldan bu yana aynı gerekçeyle binlerce askeri bildiri yayımlandı. Ve bu durum Filistin halkının yaşamında büyük yankı uyandırdı. İşgal altındaki topraklarda yaşayan tüm Filistinlilerin bu emirlere uyması için İsrail tarafından verilen askeri emirler derhal yasalaşacaktır. Fakat Filistin topraklarında yaşayan İsrailliler buna dahil değillerdi. Irkçı rejim yetkilileri ne zaman Filistinli bir çocuğu tutuklasalar, bunu haklı çıkarmak için buna benzer açıklamalar yapılıyor. Açıklamaların esas hedefi Filistinlileri siyasi suçlarla itham etmek, onları askeri mahkemelerde yargılamaktır. Mahkemeler sürekli Filistinlileri hapis ve para cezalarına çarptırıyor ve bu mahkemede hüküm giymiş bir Filistinlinin çocuk veya genç yaşta olsa bile suçlamalardan beraat etmesi ve kendisine ceza verilmemesi neredeyse imkansızdı. 1993'teki meşhur Oslo anlaşmalarından sonra ırkçı İsrail'den gelen askeri emirlerin sayısı her geçen gün arttıkça İsrail askeri gücünün Filistinler üzerindeki nüfuzunun kapsamı da artıyordu. Filistinliler çoğu zaman askeri emirlerin içeriğinden bile habersizlerdi. Çünkü İsrail ya kararnamelerini kamuoyuna açıklamadı ya da kararnameler henüz Arapçaya çevrilmedi. Ancak ilginçtir ki İsrail içeriğinden habersiz olsa bile Filistinlilerin güvenlik nedeniyle bu emirlere uymasını zorunlu görüyor. Örneğin 1980 yılında Siyonist rejim askeri komutanı tüm üniversitelerin tamamen ordu tarafından kontrol edileceğini duyurdu. İsrail üniversite personelini işten çıkarıp yenilerini işe aldı. Yeni eğitim programları, bölümler ve binalar oluşturuldu. Üniversite kitapları bile İsrail ordusunun kontrolüne geçti. Bu kararnamelerin ardından ifade ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtladılar. Ordunun izni olmadan basılan gazete ve yayınlara el konuldu. Ayrıca İsrail ordusunun sansür memurunun tüm makaleleri yayınlanmadan önce onaylaması gerekiyordu. Bu nedenle de denetim memurları işgal altındaki bölgelerde binlerce kitabın basılmasını ve yayınlanmasını durdurdu. Bu çerçevede ırkçı İsrail rejimi sahte güvenlik bahanesiyle Filistin topraklarının yerleşim inşası için gasp edilmesi ve müsaade edilmesi yönünde talimatlar yayınladı. Kararnameye göre İsrail ordusu arazinin asıl sahibinin yerel mahkemeye dava açma hakkını bırakmamak için güvenlik nedeniyle her araziye el koydu. Toprakları gasp edilenlerin İsrail Yüksek Mahkemesi'ne şikayette bulunmaları yeterli olacaktı. Defalarca açıklama yapan mahkeme, güvenlik gerekçesiyle askeri kararlara karşı herhangi bir işlem yapmayacağını bildirdi. Fakat burada önemli olan nokta ise askeri kararnamelerin çoğunun Filistin halkını kontrol etmek, topraklarına el konulmasını kolaylaştırmak, Filistin ekonomisinin bağımsız büyümesini engellemek ve Filistinlilerin sosyal ve kültürel yaşamını zayıflatmak için tasarlanmış olmasıdır. Siyasi yasaları ihlal etmekle suçlanan Filistinliler, şikayet etme hakkı olmadan tutuklanacak, yargılanacak ve doğrudan hapse atılacaktı. Oslo Anlaşması'ndan sonraki dönemde Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da iki tür mahkeme çalışıyordu. Bunlardan biri Filistinlerin iç işleriyle ilgilenen Filistin yönetimi tarafından yönetiliyor, diğeri de İsrail'in güvenliğine tehdit olarak değerlendirilen İsrail Maskeri Mahkemesi tarafından. Ancak ilginç olan nokta, mahkemedeki üyelerin tamamının İsrailli olmasıydı. Bu yargıçların çoğu hukuk eğitimi almamış, Siyonist yerleşimciler ve Filistinlerle ilgili kendi ön yargılarıyla oy kullanıyorlar. Ancak özellikle tutuklu Filistinli çocuklar için sorunun tamamı sadece bunlar değildi. Tutuklu Filistinli çocuklar çoğunlukla sorgulama sırasında ağır fiziksel, zihinsel istismar ve işkencelere maruz kalıyorlar. Birçoğunun avukata erişimi, itiraz hakkı bile yoktu. Çocuklar genellikle duruşmadan önce itiraflarını imzalarlar. Ancak bu belgelerin ne olduğunu kesinlikle bilmiyorlar. Kanuni temsilci getirmek konusunda garantili ve hiçbir imkana sahip değiller. müvekkillerinin avukatlarının İsrail askeri yetkililerinden izin alması gerekiyor. Ki bu da çoğu zaman reddediliyor. Tutuklu çocuğa avukat bulmak mümkün olmasa bile avukatla görüşmek de zorlu bir süreçtir. Mülakatlar ne kolay ne de gizlidir. Çocuklar kelepçeli olarak görüşme odasına getiriliyor ya da demir bir kapının ardında avukatlarıyla konuşuyorlar. Görüşmenin tamamı boyunca gardiyanlar ve askerler orada hazır bulunuyor. Bu engeller ve taciz nedeniyle çocukların çoğu mahkemeye çıkana kadar avukatlarıyla görüşmüyor. Mahkemenin çalışma süreci hakkında hiçbir bilgileri yoktur. Suçlamalardan haberdar bile değiller. Kendilerine verilecek olası cezayı dahi bilmiyorlar. Filistinli çocukların her halükarda İsrail askeri mahkemesinde suçlu ilan edileceği kesindir. Çocuklar genellikle ağır silahlı askerler eşliğinde mahkemeye kelepçeli olarak getiriliyor. Daha da kötüsü, aileler çocuklarını mahkemeye kadar göremiyorlardı. Çünkü çocuklarıyla her türlü özel görüşme imkansızdı. Uluslararası Hukukçular Komisyonu'nun İsveç Şubesi'nin avukatı 2001 yılındaki bir duruşmayı şöyle anlatıyor. Sanık, taş atmakla suçlanan 14 yaşındaki Said. Duruşmaya kadar 4 ay boyunca hapis yattı. Avukat gözlemlerini şöyle anlatıyor. Said, silahlı askerler tarafından mahkemeye getirildi. Elleri kelepçeliydi. Oldukça yorgun ve bitkin bir vaziyetteydi. Ne babasının ne de benim onunla el sıkışmamıza dahi izin vermediler. Yanına oturmamıza bile müsaade etmediler. Mahkeme biraz ara verildiği sürede bile ona bir parça çikolata ikram etmeme dahi izin verilmedi. Kurşun geçirmez yelek giyen silahlı asker bizi geri itti. Savcıya askeri mahkemenin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bilgisi olup olmadığını sordum. Ayrıca sanıkların rehabilitasyonu için bir imkan hazırlayıp hazırlamadıklarını ve neden burada çocuklar ve gençler için bir mahkeme sisteminin bulunmadığını sordum. Buna cevaben savcı, Said'in çocuk olmadığını iddia etti. Mahkemeye 14-15 yaşındaki çocukların yetişkin çocuk olduğunu söyledim. Ve nihayetinde hakim Said'i 8 ay hapis ve para cezasına çarptırdı. Said'in annesi para cezasını birilerinden ödünç alabilmeyi ümit ediyordu. Zira aksi takdirde Said'in 2 ay daha fazla hapiste kalması gerekecekti. Başka bir ilginç nokta ise tutuklanan çocuğun birinci derece yakınlarının mahkemede hazır bulunabilmeleri için bu yakınların kimlik kartlarına sahip olmaları gerektiğidir. Bu kart ise yalnızca 16 yaşın üzerindeki Filistinlilere verilebilmektedir. Bu tepeden tırnağa silahlı ve saldırgan rejim güçlerinin taş atma suçundan gece vakti bir Filistinlinin evine baskın düzenleyerek bir çocuğu tutuklayabileceği, işkence ve hapse atabileceği anlamına geliyor. Ancak 15 yaşındaki kardeşi mahkemeye çıkacak kadar olgun değil.
Thank you.
Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in askeri mahkeme sistemindeki bir diğer temel sorununda, bu rejimde ayrı ve tarafsız bir yargı sisteminin bulunmaması, hakim ve savcıların İsrail ordusu yani tutuklayan ve sorgulayan güç tarafından atanması olduğunu düşünüyor. Yani söz konusu çocukları tutuklayan ve sorgulayan aynı güç. İsrail ordusunun asıl görevi işgali korumaktır. Mahkemeye çıkarılan çocuklar da aslında işgale karşıdır. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin devamında Filistinli bir avukatın acısını ve sözlerine kulak verelim. Bu avukat sözlerine şöyle devam ediyor. Bir avukat olarak benim için en zor şey adaletsizliktir. Ancak İsrail mahkemelerinde bu adaletsizlik en üst seviyeye ulaştı. Öte yandan işgalci rejim ordusunun mahkemelerin meşru ve standart görünmesini sağlamak için avukatlara ihtiyacı vardır. İsrail yargı sistemi adaleti yerine getirdiği yanılsamasına sahip. Ama onlar için mahkeme süreci vurulmaktan farklı değil. Benim görevim aslında sadece sanığı rahatlatmaktan ibarettir. Çocuğa düşmanca bir durumun ortasında kaldığını ama yanında başka bir Filistinlinin de olduğunu göstermek için. Aynı çocuk mahkemede dahi dövülüyor. Kendimi işgalcilerin lideri gibi hissediyorum. Çünkü bu durumda bile elimden hiçbir şey gelmiyor. Aslında mahkemede de hiçbir görevim yok gibi. Diğer yandan müvekkilim aleyhine topladıkları belgeleri görmemize dahi izin vermiyorlar. Mahkemenin yapısı tamamen askeridir. Çoğunlukla Yahudi yerleşim yerlerinden gelen hakimlerin taraflılığı avukatların işini daha da zorlaştırıyor. Filistinli çocuklar mahkeme salonuna girdikleri ilk andan itibaren suçlu muamelesi görüyor. Mahkemede şartlı tahliye bölümü kesinlikle yoktur. Korkunç koşullarda hapsedilen tutuklu çocuklara ancak başkalarını ifşa etmeleri halinde evlerine dönmelerine izin verileceği söylendiğinde mahkeme süreci son derece iğrenç ve acıklı bir hal alıyor. Henüz çocuk olan müvekkillerimden biri şöyle anlatıyor. Sabah saat 2'de askerler evimize baskın düzenledi. Beni yataktan çekip sürüklediler. Ellerimi arkadan bağladılar. Gözlerimi de bağladılar. Ailem de beni nereye götürdüklerini bilmiyordu. Askerler sorularına dahi cevap vermiyordu. Askerler çocuğu taş attı iddiasıyla sorguya çektiler. Çocuk uykudan gözlerini dahi zorla açık tutuyordu. Ayakta bile duramıyordu. Fakat Siyonist askerler onu uyanık tutmaya ve ayakta tutmaya zorluyorlardı. Çocuk ağlıyor ve biraz uyumasına izin vermeleri için onlara yalvarıp yakarıyordu. Ancak nafile. Askerler itiraf ederse uyuyabileceğini söylüyorlardı. Askerler çocuğun önüne ne olduğunu bilmediği, anlamadığı İbranice yazılı bir kağıt koydular. Çocuk zorla ve baskı altında imzalıyor. Daha sonra ona diğer çocukların resimlerini göstererek evlerinin adresini söylemesini istiyorlar. Çocuk, bunların ne işe yaradığını ve onların neyin peşinde olduğunu bilmeden, sırf İsraillere biraz uyuması için izin verme karşılığında diğer çocukların evini gösterdi. Daha sonra çocuğun diğer çocuklarla beraber Siyonist askerlere taş attığını itiraf eden bir kağıdı imzaladığı anlaşıldı. Çocukların ırkçı rejim İsrail tarafından tutuklanması, bilgi edinmenin yanı sıra uzun vadeli işbirlikçileri ve onlara haber götürüp getirecek casusları işe almak ve istihdam etmek amacıyla da yapılıyor. Bu casuslar ve işbirlikçiler, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki kontrol sisteminin önemli bir unsuru sayılır. Söz konusu eylemler, çocuklar söz konusu olduğunda çok daha acı verici bir hal alıyor. Filistinliler yaşamlarındaki en sıradan işlerde dahi İsrail askeri kurumlarına bağlı kalmak zorunda kalıyor. En ufak bir işte onlardan izin almaları gerekiyordu. Bunlardan en belirgini bir yerden başka bir yere seyahat etmektir. Filistinlerin Batı Şeria'daki bir şehirden diğerine birkaç kilometrelik bir yere taşınmak için izin başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Taşınma izni İsrail gizli polisinin talebi onaylaması durumunda verilebiliyor. Aksi bir şekilde bu mümkün değildi. Filistinlerin doğum ve ölümlerinin de ırkçı rejim güçleri tarafından kaydedilme zorunluluğu da başka bir acıdır. Aslında İsrail'in verdiği ve bu topraklarda her zaman insanların yanında olması gereken bir kimlik kartı olmadan yaşamak imkansızdı. Sahte rejim tüm Filistinlileri ya teslim olmaya ve İsrail yasalarına uymaya ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye zorluyor. Dönemin İsrail Savunma Bakanı Moshe Dayan'ın 1967'deki işgalden birkaç ay sonra belirttiği gibi, Filistinlilere kaybedecek bir şeyleri olduğunu, otobüs ruhsatlarının alınacağını, evlerinin yerle bir edilebileceğini söyleyin. Ama eğer bizimle beraber olurlarsa, para kazanıp otobüste seyahat edebilirler. Evet, bu askeri emirlere uymak, Moshe Dayan'ın dediği kadar da kolay bir şey değildi. Geçiş izni alma süreci de çok zor ve meşakkatli bir işti. İsrail Güvenlik Örgütü veya Şabak, izinlerin verilmesi sürecine dahil oluyor ve verilen izinleri her an iptal edebiliyor. Bu güçlü bağımlılık, Filistinlileri imtiyazlar elde etmek veya izin başvurularını ilerletmek için İsrail'in gizli polisiyle kasıtlı olarak işbirliği yapmaya teşvik ediyor. İsrail yetkililerinin bu özel kişilere bir lütufta bulunarak şehirler arasında seyahat etmek için gerekli izin belgesini daha çabuk verebilmesi gibi. Merkezi Kudüs'te bulunan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ve hedefi İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerini belgelemek olan Betselem'in sonunda bunu yapmaya karar veren 34 yaşındaki bir paralı askerin raporunda İsrail'de kalmak, gençtim ve hızlı ve kolay bir şekilde güç sahibi olma ve para kazanma fikri beni cezbetti, diyor. Elbiselerimin altına gizlediğim silahla mahallemizde dolaşmak, kontrol noktalarından sorunsuzca geçmek, istediğim kişiye izin verme gibi imtiyazlar beni adeta büyülemişti. Irkçı rejim, Filistinlerin bağımlılığını artıran, paralı asker toplamayı ve çalıştırmayı kolaylaştıran bir sistemi bilinçli ve kasıtlı olarak kurmuştur. Yani bir Filistinli tutuklandığında işbirliği yapma ve bilgi verme baskısı artıyor. Sorgulama esnasında muhtelif işkenceler uygulanıyor. İsrail yetkililerle işbirliği yapmaları halinde işkenceyi durduracakları ve özgürlük vaatleri veriliyor. İsrail tutukluları iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor. Ya uzun süreli hapis ve ailelerine şiddet uygulamak ya da gizli polislere haber ulaştırmaları halinde serbest bırakılmak. En kötü ve acı verici yanı ise tüm bunların çocuklara dahi yapılıyor olmasıdır. Filistinli bir çocuk, Siyonist rejim güçlerinin işkencesine maruz kaldıktan sonra şunları söylüyor. Siyonist güçler, bizimle işbirliği yaparsanız size para vereceğiz ve serbest bırakacağız, dediler. Aksi takdirde uzun süre hapis cezasına çarptırılırsınız. Tekliflerini kabul etmeyince beni çocuk koltuğu gibi çok küçük bir sandalyeye bağladılar. Ellerimi arkadan, bacaklarımı sandalyeye bağladılar. Nefes almakta zorlanıyordum. Saatlerce beni bu şekilde bıraktılar. Daha sonra da beni bir hücreye attılar. Kudüs'teki haftalık Kolhayr, Bey adlı bir paralı askerle röportaj yaptı. Bu paralı asker röportajda gizli polisle işbirliği karşılığında cezaları azaltılan veya kaldırılan yüzlerce Filistinliyi şahsen gördüğünü söyledi. Görünen o ki İsrail kontrol sisteminin tüm çabaları Filistinlerin hayatlarının her yönünü ve anını düzenlemek ve izlemek konusunda özetlenebilir. Bu sistem çocuk paralı askerlerin işe alınmasıyla güçlendirilmekte. Dolayısıyla Filistinlilerin askeri emirlere güçlü bir bağımlılığı söz konusudur. Bu sistem çocuk paralı askerlerin işe alınmasıyla güçlendirilmekte ve de Filistinlilerin askeri komutalara olan güçlü bağımlılığı paralı askerlerin işe alınmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle Filistin'deki bu rejimin kontrol sistemine giderek daha fazla yardımcı olacak ve mümkün olduğunca çok sayıda askeri komutanlık bulunması gerekmektedir. Değerli dinleyiciler, Çalınan Çocukluk isimli podcastimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde ırkçı İsrail rejiminin askeri emirleriyle bu rejimin Filistinliler üzerindeki kontrol sistemini güçlendirmesi arasındaki bağlantıdan bahsederek, bu rejimin her eyleminin işgali sürdürme ve işgal altındaki topraklarda daha fazla kontrol sağlama politikalarının bir parçası olduğunu belirttik. Bir sonraki sohbetimizde ise Siyonist rejimin Filistin halkının daha fazla acı ve zulmüne neden olan bu işgal ve kontrol politikasının diğer yönlerine değineceğiz. Programımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlere aktarmak istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Birlikte dinleyelim.
İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beyti'nin kelamı, marifet denizi, ahlak ve maneviyat pınarıdır. Bu kelamın kaynağı ise Yüce Allah'ın kelamının yer aldığı Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman her Müslüman için bu değerli sözleri bilmesi, bireysel ve sosyal yaşamında kullanması gereklidir. Bu çerçevede biz de İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beyti'nin hadislerinden bu programı hazırlamaya, böylece bu masumların söz ve davranışları ile daha yakından tanışmaya ve onları hayatımızda örnek almaya karar verdik.
İslam dinini tanımanın en önemli kaynağı Kur'an-ı Kerim'den sonra Allah Resulü ve Pak Ehl-i Beyti'nin hadisleridir. İslam peygamberinin özel şahsiyeti, yeni semavi dini tebliğ etmesi, İslam devletini inşa etmesi ve ayrıca o hazretin söz ve amellerinin kutsiyeti Müslümanları, Allah Resulü'nün söz ve amellerini öğrenmeyi ve yüce öğretilerini yaşamlarında kullanmaya yöneltmiştir. Birçok aydın gönlü cezbeden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin seçkin ahlakından başka Kur'an-ı Kerim'in tavsiyeleri de Resulullah Efendimiz'in sözlerine dikkate almanın ilahi bir görev haline gelmesine vesile oldu.
Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinin 21. ayetinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Müslümanlar için en seçkin ve en iyi örnek oluşturduğunu beyan etmiştir. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Yine Nisa suresinin 59. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre itaat edin. Veya Necm suresinin 3 ve 4. ayetlerinde yine şöyle buyurulmakta. O, arzusuna göre de konuşmaz. O, bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir. Yüce Allah'ın buyurması, hadislerin insanlar arasında yaygınlaşmasına vesile oldu. Öyle ki insanlar güncel yaşamlarında sürekli Allah Resulü'nün söz ve davranışlarına istinad etmeye başladı. Bu yüzden hadis ilmi yeni bir ilim olmasına karşın hızla Müslümanlar arasında yaygınlaştı.
İslam peygamberi yaşadığı yıllarda da Müslümanlara sürekli hadisleri korumayı tavsiye ederek şöyle buyuruyordu. Yüce Allah benim sözünü duyan ve onu koruyan kulu şad eylesin. Allah Resulü ayrıca Müslümanları hadisleri kaydetmeyi ve yaygınlaştırmayı da teşvik ederek şöyle buyuruyordu. İlim ve bilimi yazarak edinin. İslam peygamberi Hazreti Ali Aleyhisselam'a da sözlerini yazmasını ve böylece gelecek kuşaklara miras bırakmasını buyurmuştur. Son hac ziyareti dönüşünde önemli hutbesinde de Allah Resulü şöyle buyurdu. Rabbim benim sözlerimi duyan ve aklında tutan ve daha sonra duymayanlara, duyuranlara şad eylesin. Nice insanlar vardır ki bilimi taşır ama bilgin değildir ve nice raviler vardır ki rivayetleri kendilerinden daha bilgi insanlara aktarır.
Hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir ve Allah Resulü'nden bize miras kalmıştır. Hadisler Şii ve Sünni kaynaklarda bolca yer alır. Bu hadislerden bir kısmı İslam fıkhı ve ahkamı ile ilgilidir. Çünkü Müslümanların devleti ve ümmeti yeni yeni şekillenmekteydi ve tüm alanlarda bir dizi bireysel ve sosyal yasalara ihtiyaç duyuluyordu. Bu yüzden insanları şer'i görevleri bu şekilde onlara tebliğ edilirdi. Genel ahkamı beyan eden Kur'an-ı Kerim'den başka Allah Resulü'nün söz ve amelleri de Müslümanların şer'i görevlerini öğrenmekte yegane kaynaktı. Bu yüzden birçok hadiste şer'i hükümler, ilahi haram ve helal olan şeyler Allah Resulü'nden nakledilmiştir.
Tahran Radyosu.
Peygamberlerin bizzatinin önemli amaçlarından biri insanları ve toplumları ahlaki açıdan yetiştirmekti. Nitekim Allah Resulü bu konuda şöyle buyurmuştur. Ben üstün ahlaki özellikleri kemale erdirmek için meb'us oldum. Ahlaki faziletlere yaygınlaşırmak ve çirkin amellerden sakındırmak İslam peygamberinin söz ve amellerinde özel bir yeri vardır. Resulullah Efendimizin seçkin amelleri halk kitleleri arasında doğru davranış biçimini yaygınlaştırırken insanların toplumda ahlak dışı davranışlardan sakınmalarını da sağlıyordu. O çağın şartları Resulullah Efendimiz'in insanlara hatta en kesin ve en ilkel ahlaki ve insani ilkeleri öğretmeyi yöneltiyordu. Bu çerçevede Allah Resulü'nün vecizeleri arasında ahlak ve talim ve terbiye ile ilgili hadislerin özel bir yeri vardır.
İslam peygamberinin çağında İslam devletinin inşa edilmesi toplumun genel yönünü şeriate uygun biçimde belirlemek için bir takım yasaların tedbin edilmesini gerektiriyordu. Bu yüzden hem Kur'an-ı Kerim'de hem Allah Resulü'nün sözlerinde bol bol fıkhi ve hukuki meseleler de yer alır. Bugün bu hadislere hadis kitaplarında hükümet ve hukuk hadisleri başlığı altında rastlamaktayız. Kuşkusuz şu noktayı da unutmamak gerekir ki İslam peygamberine ait olan hadislerin önemi ve kutsiyeti yüzünden bazı çıkarcı insanlar sahte hadisler üretmeye ve o hasete isnat etmeye başladı. Resulullah Efendimiz kendi çağında bu sapkın akıma şiddetle karşı çıktı ve kim bana bir yalan sözü isnat ederse yeri cehennem ateşindedir diye buyurdu.
İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beytinden sonra da İslam'ın büyük alimleri sürekli bu büyük tehlike konusunda ikazda bulundu. İslam alimleri çeşitli yöntemlerle hadisleri ve belgelerini inceleyerek doğru ve güvenilir olan hadisleri tespit etmeyi ve mümkün mertebe sahte hadislerle mücadele etmeyi başladı. Bu yüzden bugün Şii Müslümanların hadisleri Erbae kitapları olarak anılan dört ünlü eserde toplanmıştır. Bu hadisler dayandıkları belge bakımından oldukça muteberdir ve zengin ve sağlıklı bir kaynak olarak bilinmektedir. Hadisler hakkında bu kısa açıklamanın ardından gelecek bölümde bazı önemli hadisleri zikrederek sohbetimizi sürdüreceğiz.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, bu yılki Kudüs gününün gaspçı Siyonist rejime karşı uluslararası bir haykırış olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dünya Kudüs gününün Siyonistlerin Filistin topraklarından atılmasının sembolü olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejim İsrail'in İran Büyükelçilerinin konsolosluk bölümüne saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Barınırlık Ajansı ANROVA, Siyonist rejim İsrail'in yardımların Gazze şeridinin kuzeyine ulaşmasını engellediğini belirtti. Ve Siyonist rejim İsrail'in 8200 biriminin söylentilerin yayıldığı, karakter suikastlerinin yapıldığı ve dini ve siyasi çalışmalar oluşma noktası olduğu belirtildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edip.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।